O zaman bugün misafir vaizimiz var, Terry abimiz. Bu bizim için çok büyük bir ayrıcılık gerçekten. Ben bununla ilgili iki ayet okumak istedim. Elçi Pavlos şöyle yazıyor Salonik'teki kiliseye. İnsanlardan ne sizden ne başkalarından gelecek övgünün peşinde değildik. Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik. Ve bu ayetlerde Elçi Pavlos diyor ki işte Hristiyan öndelik aslında ailesel bir şey. Diyor ki ben size anne gibi davrandım. Yani işte baba gibi davrandım. Ve Terry abimiz öyle biri. Yani dün akşam bazılarımıza kişisel hikayesini anlatıyordu. Yani kendi evinde 20 kişiyle başladılar. Şimdi başka bir grup, başka bir grup, başka bir grup. Ve şimdi yani bizim kilise olarak bulunduğumuz kiliseler ailesi 70'den çok ülkede çalışıyor. Ve 1000'den çok, 2000'den çok kilise de var bu hareketin içinde. Bu adamın evin içinden başlayan bir hareket 40 yıl içerisinde. O zaman inanılmaz mütevazi bir abimiz. Ve çok sevdiğimiz, çok saydığımız, onun burada bulunması gerçekten büyük bir ayrıcılık. Ve ben büyük imanla bekliyorum bugün. Bizimle paylaşacak Tanrı'nın sözünü, etkileneceğiz, değiştirileceğiz ve Tanrı'dan duyacağız. O zaman Terry abimiz gelsin ve bizimle Tanrı'nın sözünü paylaşsın.
Thank you. It's great to be here.
Teşekkür ediyorum. Burada olmak harikadır.
I don't know what he said, so.
Ne yaptığını bilmiyorum. Ona göre.
But it's a joy to be back here with you.
Ama sizinle birlikte olmak büyük sevinç oluyor bizim benim için.
We often pray for you.
Biz sık sık sizin için dua ediyoruz.
So it's great to actually be with you here
in the
meeting.
O zaman şahsen burada olmak harika.
And we're so excited about how God is working here.
Ve aynı zamanda Tanrı'nın sizin aranızda çalışmasını görmek çok heyecan verici oluyor.
I want to speak to you from Paul's first letter to Timothy.
Bugün Pavlos'un Timoteus'a yazdığı ilk mektuptan bahsetmek istiyorum.
I'm going to read a few verses in a moment.
Birkaç ayet okuyacağız birlikte.
And one of the verses is kind of summing up Paul's life.
Ve ayetlerden biri Pavlos'un hayatını özetliyor.
Imagine getting a really famous character and saying, "Hey, what is your purpose in life?"
Şimdi hayal edelim. Çok ünlü biri geldi ve biz de onlara yaklaşıp da senin hayatının amacı neydi? Nedir?
Can you sum up in one sentence what you're going for?
Tek bir cümlede bütün hayatını yani hedef olarak koyduğunu özetleyebilir misin?
So we're going to read the first five verses of 1 Timothy.
O zaman 1. Timoteus mektubunun ilk 5 ayeti okuyacağız.
And I think it's probably best if you just read it for us.
Ben Türkçesini okuyayım. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan imanda öz oğlum Timoteus'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi Efes tekal ve bazı kişilerin farklı öğretileri yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar. Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır.
Let's pray.
Dua edelim.
Father, we thank you for your presence here.
Ya Baba, burada varlığın için sana şükrediyoruz.
Thank you for your promise to give the Holy Spirit to those who ask.
Kutsal Ruhu vermeye vaat ettiğin için de şükrediyoruz.
We ask for the Holy Spirit to come upon us now.
Ve bugün Kutsal Ruh'un gelmesini istiyoruz Rab.
Come and be our teacher.
Lütfen bizim öğretmenimiz ol.
and lead us into truth.
Ve gerçeğe bize önderlik et.
We ask it in Jesus' name.
İsa Mesih'in isminde.
Amen.
Amin.
So in this verse, Paul is saying the goal of my instruction is love from a pure heart, a good conscience, and sincere faith.
O zaman bu ayette Paulus ne diyor? Benim amacın, buyruğun amacı, yani öğretişiminin amacı, sevgi uyandırmak. Ama nasıl bir sevgi? Pak yürekten, temiz vicdandan ve içten imandan doğacak bu sevgi.
When I first saw that, I thought, Paul, you don't have much of a goal.
Şimdi ilk okuduğumda, ya Paulus hedefin biraz yani küçük değil mi? Yani az bir şey gibi geliyor.
I would have thought your goal was to win the world for Jesus.
Yani amacın, hedefin yani dünyaya İsa gibi kurtarmak olsaydı tamam anlardım.
But the more I look at this verse, the more it tells me of what Paul's really after.
Ama aslında bu ayete daha çok baktığımda ne kadar derin olduğunu ve Paulus'un yüreğini ne kadar tasvir ettiğini fark ediyorum.
He has a goal.
Onun hedefi var.
And actually that's the word that's used in the English Bible, a goal.
Ve aslında Türkçesi amaç diyor, bu buyruğun amacı, ama İngilizcesi buyruğun hedefi diyor. Biraz farklı.
I'm a football fan.
Ben de futbolu çok seviyorum.
So last evening I'm looking at my phone.
Aslında geçen akşam cebime bakıyordum.
Did my team score any goals?
Yani takım gol attılar mı acaba diye.
They did.
Attılar.
So that's important, to score goals.
İşte gol atmak çok önemli değil mi?
And Paul says, when I'm teaching, I have a goal to my instruction.
Ve Paulus şöyle diyor, öğrettiğimde bir hedefim var.
He's not just keeping the machinery going.
Yani sadece her şey olduğu gibi devam etsin diye öğretmiyor.
He's not just having religious services.
Sadece işte din olsun, ibadet, toplantılar devam etsin diye yapmıyor.
He's after something.
Yani bir hedefi var.
He wants to score some goals.
Gol atmak istiyor.
If you don't score goals, you don't go up the league.
Yani gol atmadan ligde tabii ki yükselemezsin.
And if we don't have goals and objectives while we're teaching,
ve aynı zamanda biz öğrettiğimiz zaman hedef almazsak, yani bir şey gol atmaya çalışmazsak,
we miss the whole purpose of things.
Bütün amacı kaçırıyoruz aslında.
God said to Ezekiel in the Old Testament.
Rab eski antlaşmada Hezekiel'e şöyle dedi.
Ezekiel was God's mouthpiece to Israel.
Ve aslında unutmayalım, Hezekiel de Tanrı'nın bütün İsrail halkına Tanrı'nın ağzıydı.
And God said to him, they listen to you as to one who plays an instrument well or who sings a love song well.
Ve şöyle dedi Rab Hezekiel'e, halk seni nasıl dinliyorlar, sözünü nasıl alıyorlar? Yani iyi bir şarkıyı dinler gibi ve iyi bir enstrümanı dinler gibi dinliyorlar sana.
So Ezekiel, you're preaching for me.
O zaman Hezekiel sen vaaz veriyorsun benim için.
And it's like someone listening to someone playing an instrument.
Ve sanki iyi bir enstrüman dinliyorlar gibi yapıyorlar halk.
And they're saying, performans. Didn't he play that well?
Ah, ne kadar iyi oynamış, çalmış diyorlardı.
Beautiful the way he changed chords.
Ay, ne kadar güzel akorunu işte değiştirmiş, öyle çok güzeldi.
Or one who sings a love song well.
Veya sevgi şarkısı söyleyen biri gibi dinliyorlardı onu.
That was so beautiful, brings a tear to the eyes.
Ay, gerçekten yaşlar var gözlerimde. Ne kadar güzel bir şarkı bu.
And what God is saying is they're listening to you, but they're not taking any notice.
Ama Tanrı ne diyordu? İşte seni dinliyorlar ama etkilenmiyorlar.
A friend of mine attended one of the best churches in England some years ago.
En iyi arkadaşlarımdan biri İngiltere'de bir kiliseye katılmıştı birkaç sene önce.
Had a terrific preacher.
Gerçekten muhteşem vaiz vardı.
And as he was leaving the building, his heart was stirred by what he'd heard.
Ve kiliseden çıktığında yüreği sızlıyordu, yani çok güzel etkilenmişti çünkü her şeyi düşünüyordu.
And two people were walking ahead of him.
Ve onun önünde iki kişi yürüyordu.
And he heard one say to the other.
Ve birinin öbürüne şöyle söylemesini duydu.
Wasn't he good this morning?
Aa, çok iyiydi ya bu sabah bu vaiz, değil mi?
And the other one said, yeah, but he wasn't as good as last week.
Ve öbürü şöyle karşılık verdi. Ya iyiydi ama geçen haftaki kadar güzel değildi.
So they were just listening at how good he was.
İşte sadece yorum yapmak istediler. Ne kadar iyi olduğunu bir tartmak istediler.
The goal of our instruction isn't just to entertain.
Ama bizim öğretişin amacı, hedefi sadece show yapmak değil.
We have some famous football teams in England who are very good at passing the ball.
İngiltere'de çok ünlü futbol takımları var. Yani çok iyi pas yapıyorlar.
But they don't score goals, so they go down.
Ama maalesef gol atamadıkları için ligde tabii ki de hep düşüyorlar.
You've got to score goals.
Çünkü gol atmak gerekiyor.
So we're teaching with something in view.
O zaman öğrettiğimiz zaman bir hedefimiz var.
So the goal, Paul says, I have a goal, I know what I'm after.
Paulus şöyle diyor, benim amacım var, hedefim var, aradığım şey var.
And second thing is this, he has a method of obtaining his goal.
İkinci şey şu, hedefe ulaşmak için belli yöntemi var.
My method, Paul says, is instruction.
Yöntemim nasıl diyor Paulus? Öğretiş veriyorum.
I know I can obtain something if I can teach the people the right stuff.
Hedefime ulaşmak istersem halkı iyice öğretmem lazım diyor Paulus.
Sometimes people try to accomplish without teaching.
Şimdi bazen insanlar öğretiş vermeden bir hedefe koşmaya çalışırlar.
They say, oh, let's get the music going.
Mesela müzik bir çalsın.
Let's really clap.
Ya alkışlayalım arkadaşlar.
Let's lift the roof off.
Evet, çatı çıksın buradan. Zor olur değil mi?
Did you learn anything?
Bir şeyler öğrendiniz mi acaba?
No, but we had lots of fun.
Hayır, öğrenmedik ama çok eğlendik.
But Paul's saying, I have a method, it's instruction.
Ama Paulus şöyle diyor, benim yöntemim var ve yöntemim öğretiştir.
The team I used to support at football,
benim eski tuttuğum takım,
we're in a very low division.
Çok küçük bir ligde bulunuyorlardı yani.
The crowd knew very little about football.
Ve tabii ki de halk fazla bir şey, yani futbol hakkında fazla bir şey bilmiyorlardı.
And we would shout, kick it up the middle.
Ve şöyle atıyorlardı, işte ortaya doğru vur diyorlardı.
And then all run after it.
Sonra da tabii ki vurarlardı, herkes yani peşinden koşardı topun.
Amazingly, we got to the top division.
Ve inanılmaz şekilde ligin ta yukarıya doğru geldik.
And we played against the really good teams.
Ve inanılmaz iyi bir takıma yani takımlara karşı oynamaya başladık.
And they came to our place.
Bizim işte stadyumumuza geldiler.
And had this novel idea.
Sonra çok yeni bir fikir geldi akıllarına.
They passed the ball to one another.
Birbirlerine pas yapmaya başladılar.
We hadn't seen that before.
Onu daha önce görmemiştik biz.
They just beat us.
Tabii ki de yenildik yani.
Because we were just kicking up the middle.
Çünkü biz sadece ortaya doğru yani.
Go on, try harder.
Evet, daha çok hızlı koş.
Run faster.
Daha çok hızlı koş, daha iyi çalış diyorduk.
Oh look, they're kicking it to one another again.
Ya bak pas yapıyorlar yine. İyi bir şey bu.
They've been instructed how to do it.
Çünkü onlar öğretiş eğitim almışlardı.
Paul
o iyi
says,
takım.
I want to teach people.
Ve Paulus'un amacı buydu. Öğretiş, eğitim vermek istiyorum.
So you're coming to a church where we want to teach you.
O zaman böyle bir kiliseye katılıyoruz aslında. Biz öğretiş vermek istiyoruz. Eğitmek istiyoruz.
Not just you.
Sadece bağırıp çağırmak istemiyoruz.
Do better.
Daha iyi yapın.
Try harder.
Daha iyi çalışın.
Get some goals.
Evet, gol atın.
Doesn't work.
Olmuyor böyle.
We need instruction.
Öğretişe ihtiyacımız var.
So Paul has a goal.
O zaman Paulus'un hedefi var.
And he also has a method to obtain his goal.
Ve aynı zamanda hedefe ulaşabilmek için bir yöntem var.
Jesus said this.
İsa şunu söyledi.
You shall know the truth and the truth will set you free.
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.
So Paul says, I taught you day and night with tears.
O zaman Paulus şöyle diyor, ben sizi gece gündüz yaşlarla öğrettim.
So you come here, you're going to be taught the Bible.
O zaman buraya gelirsiniz, kutsal kitabı öğreneceksiniz.
Because it's knowing truth that sets you free.
Çünkü gerçek bizi özgür kılacak.
It's knowing truth that changes your life.
Gerçeği bilmek işte hayatımızı değiştirecek.
Not just exhortation.
Sadece teşvik almak değil.
Not just being shouted at.
Sadece işte çağrılmak, hep bağırmak olmuyor.
So Paul says, look, I've got a goal.
O zaman Paulus şöyle diyor, hedefim var.
A method to obtain that goal.
Ve hedefe ulaşabilmek için yöntem var.
And it's instruction.
Öğretiş işte bu yöntem.
So what was the goal?
O zaman hedef
Paul,
neydi?
What's your goal, Paul? We're going to ask the Apostle Paul, what is your goal?
Tamam, Elçi Paulus'a şimdi soracağız. Elçi Paulo, senin hedefin, amacın nedir? Neydi?
He says three things really.
Ve üç şey anlatıyor.
The aim of my instruction is love.
İşte bu buyruğun amacı, öğretişin amacı pak yürekten, tabii ki devam ediyor ama pak yüreklilik var.
That is a huge thing to say.
Ne kadar derin bir şey bu.
I want to produce a community of love.
Benim topluluğum sevgiyle tanınsın.
Lots of other people have different objectives, have different goals.
Birçok kişinin birçok amacı, hedefi var.
Paul's goal was love.
Ama Paulus'un amacı sevgiydi.
Some people say that my goal is orthodoxy.
Yani bazılar mesela kutsal kitabı hep doğru şekilde okumak benim amacım diyorlar.
I want to be correct. That's my goal.
Yani hep doğru olayım düşüncelerimde diyorlar.
I remember pastoring the first church we were ever involved in.
Şimdi hatırlıyorum benim ilk önderlik ettiğim kilisede.
I was standing at the door greeting people as they came in.
Ben kapıda gelen insanları karşılıyordum.
One man went straight past me.
Bir adam gelip de hemen yanımdan geçti.
We had some Christian books on the table.
Bir masada imanla ilgili Hristiyan kitaplar duruyordu.
He found the book he wanted to find.
Hemen istediği kitabı buldu.
He turned to a certain page in that book.
Belli bir sayfaya döndü.
He came to me at the door.
Bana gelip,
"You call yourself an evangelical?"
Sen yani kutsal kitabı doğru şekilde okuyan biri gibi tanıtıyor musun?
I said, "Yes."
Evet dedim.
He said, "What have you got this book on your table for?"
O zaman bu kitap neden masanızda duruyor?
So I said, "Good morning, welcome."
Sonra günaydın yani iyi ki geldiniz dedim.
Now his goal was correctness.
Şimdi onun amacı hep doğru olmaktı.
Our goal is to be correct.
Yani amacı hep doğru olmaktı.
It's not love.
Sevgi değildi.
It's be correct.
Sadece doğru olayım diyordu.
No, actually, I want to be correct.
Şimdi tabii ki doğru olmak istiyoruz.
That would be my intention.
Tabii ki amacım, isteğim bu.
But my goal is love.
Ama hedefim sevgi.
Some would be the opposite, say, let's be radical.
Bazılar mesela radikal olalım derler.
We do it all different.
Yani her zaman farklılık olsun.
We tear things down,
biz her şeyi yıkıyoruz, değiştiriyoruz derler.
Or we say charismatic is our goal.
Veya karizmatik olalım, ruhla dolu hep böyle eylemler.
Had five prophecies.
Belki de beş peygamberlik sözü olacak.
Seven tongues interpretations.
Hep dillerle konuşacağız.
What did God say?
Rab neler diyor bize?
I don't remember we had five tongues interpretation.
Ya bilmiyorum neler dedi Tanrı da. Beş dil geldi.
See, that's their goal.
Yani onların hedefi karizmatik olmak oluyor.
How's your church going?
Kiliseniz nasıl gidiyor?
Oh, we got 20,000 pounds last year.
Ya aslında 20,000 lira, pound aslında kazandık geçen ay.
It's money.
Derler belki de.
It's
hedef
money
bazen
or
para
numbers.
Olabiliyor.
Money, numbers, correctness.
Sayılar olabiliyor, doğru olmak olabiliyor.
You can have all sorts of ways of measuring success.
Bir çok şekilde başarılı olup olmamızı ölçmeye çalışabiliyoruz aslında.
Paul, what's your goal?
Paulus, sen neye göre ölçüyorsun kiliseni?
I want to produce a people of love.
Ben de sevgiyi bilen, sevgi gösteren bir topluluğu kurmak
That's
istiyorum.
His goal.
Hedefi o.
And Jesus said this.
Ve İsa şöyle dedi.
The great commandment is to love the Lord your God with all your heart, to
yani,
love your neighbor as yourself.
En büyük buyruk Tanrı'yı her şeyimizde sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek.
So we want to produce a people who love God.
O zaman Tanrı'yı seven bir halk oluşturmak istiyoruz.
Now how does that happen?
O nasıl oluyor peki?
It comes through instruction.
O da öğretiş aracılığıyla çıkıyor.
Somebody showing us how much God loves us.
Çünkü biri bize ilk önce Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini gösterecek.
His covenant love is kindness, is mercy.
İşte onun sevecenliği, onun merhametini gösterecek biri öğretiş aracılığıyla ilk önce.
That he sent his darling son to die on a cross.
Biricik sevdiği oğlunu gönderip çarmıha bıraktığını yani gösterecek biri.
Take away all our guilt.
Bütün günahlarımızı almak için.
All our shame.
Öldüğünü göreceğiz. Bütün utancımızı kaldırmak için. Tanrı'nın gözünde doğru olalım diye.
As a gift.
Tamamen koşulsuz şekilde.
He'll never fail us. He'll never forsake us.
Bizi asla terk etmez.
He's going to bring us home to glory.
O bizi onun görkemine götürecek.
He rejoices over us with singing.
Ve bizim üzerimizde ilahi söylüyor, sevinerek.
The more we understand about God.
İşte bunu anladığımız zaman
the more we start loving him.
Biz de sevmeye başlıyoruz.
We don't need a worship leader to say, "Come on, sing like you really mean it."
Yani tapınma önderi, "Haydi alkışın, daha çok inanılır gibi yapın." demesine ihtiyacımız yok.
Lift the roof off.
Haydi gerçekten bayram edelim hep birlikte demesine gerek kalmaz anlarsak.
If we can be instructed how much God loves us.
Çünkü gerçekten Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini anladıysak öğretiş aracılığıyla.
If we can be instructed how you can receive the Holy Spirit.
Eğer kutsal ruhu nasıl alınır diye öğretiş alabilirsek.
And the love of God is poured out in our hearts.
Ve Tanrı'nın sevgisi yüreğimize döküldüyse.
We begin to love.
Biz tabii ki de sevmeye başlıyoruz.
We start loving God.
Biz de Tanrı'yı sevmeye başlıyoruz.
We start appreciating him.
Ve onun her şeyini daha net bir şekilde görüp minnettar olmaya başlıyoruz.
And we learn how to keep ourselves in the love of God.
Ve öyle bir durumda nasıl kalacağımızı da öğreniyoruz aslında.
Praying in the Holy Spirit.
Kutsal ruh aracılığıyla dua ediyoruz.
Enjoying this daily love coming from God.
İşte her gün Tanrı'nın sevgisini yeniden de alıyoruz.
Hallelujah.
Hallelujah.
Paul says that's my goal.
Paulus şöyle diyor, hedefim bu.
I want to instruct people till they love God.
Ben de insana eğitmek istiyorum. Onlar Tanrı'yı sevene kadar da eğitmek istiyorum.
And they love one another.
Ve birbirlerini de sevsinler.
They learn because God loves us and forgave us.
İşte Tanrı bizi sevip de biz de birbirimizi de seviyoruz.
We give mercy to one another.
Biz de birbirimize karşı merhametli davranıyoruz.
We may not be very good at prophesying.
Tamam, belki de peygamberlik edemiyoruz. Yani o kadar iyi belki yapmıyoruz.
Or healing the sick.
Veya belki şifa konusunda da fazla güçlü değiliz.
But as Christians we should be very good at forgiving.
Ama bağışlama konusunda Hristiyanlar olarak süper olmalıyız.
We've been forgiven so much.
Çünkü biz de bağışlandık, hem de nasıl.
So the churches are people who are quick to forgive one another.
O zaman kilise birbirlerini çabukça hemen bağışlayan bir halk oluyor.
We don't get offended too quickly.
Biz yani hemen kırılmıyoruz, alınmıyoruz.
And we're instructed how to love one another.
Ve öğretiş alıp da ona göre birbirimizi seviyoruz.
To be forbearing toward one another.
Biz dayanıyoruz birbirimize.
We learn about these things.
İşte öğreniyoruz.
We learn about laying down our lives for one another.
Hayatlarımızı birbirimiz için nasıl feda edeceğimizi de öğreniyoruz.
Sharing our life together.
Hayatlarımızı paylaşıyoruz.
The early church in the book of Acts is they were together.
İşte şu ilk kilise Elçilerin İşlerinde okuduğumuz gibi yani nasıl paydaşlık içinde yaşadıklarını da biliyoruz.
They were eating together, sharing their lives.
Birlikte yemek yediler. Her şeylerini paylaştılar.
There was great grace upon them all.
Ve onların üzerinde Tanrı lütfu bol oluyordu.
And the Lord was adding to their number, people who were being saved.
Ve Rab Tanrı her zaman yeni kurtulanları ekliyordu onların topluluğuna.
They wanted to be a loving community.
Onlar sevgi dolu topluluk olmak istediler.
And then that love spilling over to the unsaved.
Ve sonra o sevgi dolup taştı. Yani İsa'yı tanımayanlara da taşıyordu.
What is evangelism?
Müjde leme ne oluyor?
It's loving the unsaved.
Aslında kurtulmuş olmayanları sevmektir.
Having compassion for needy people.
İşte ihtiyaç duyanlara sevecenlikle davranmaktır.
So Paul says, "This is my goal."
Hedefim bu diyor Paulus.
If I can go to a town,
ben de bir şehire gidip de
teach the gospel,
müjde öğretebilirsem,
let them understand how much God loves them.
Ve ilk önce Tanrı'nın onlara ne kadar çok sevdiğini öğretebilirsem ki Tanrı'nın sevgisiyle dolsunlar.
Love for one another.
Birbirleri için de sevgiyle dolsunlar.
Love for the world.
Dünya için de aynı şekilde dolsunlar sevgiyle.
And then the great Christian triumph.
Ve ondan sonra tabii ki Hristiyanlığın en büyük zaferi de geliyor.
Love your enemies.
Düşmanımızı da seveceğiz.
That's an incredible thing to do.
Ya gerçekten çok inanılmaz bir şey bu.
Pray for your enemies.
İsa düşmanlarınız için dua edin diyor.
Pray for those who despitefully use you.
Yani sizi hor görenler için bile dua edin.
It's an amazing diyor. Miracle.
Yani bir mucize bu.
I love the story of Joseph, don't you?
Yusuf'un hikayesini çok seviyorum. Seviyor musunuz?
His brothers were such rotters.
Yani onun kardeşleri abileri gerçekten çok kötüydü, feciydi.
Put him in a hole in the ground.
Yani onu ilk önce kuyuya atıyorlar. Da satıyorlar tabii ki de.
And then when they came to him.
Sonra onlar kardeşler yani abiler Yusuf'a yaklaştıkları zaman
incredible forgiveness from Joseph.
İnanılmaz bir şekilde Yusuf'tan bağışlanıyorlar.
They were really like enemies.
Onlar gerçek düşman gibi davrandılar.
But he loved them so much.
Ama Yusuf onlara ne kadar çok sevdi.
He never said to Pharaoh, "You ought to see what those terrible people did, awful things to me."
Hiç Firavun'a gidip de "Aa onların yaptıklarına bir bilsen." demedi.
He said, "Come and eat with me."
Gel benimle yemek yiyin dedi.
That love that forgives, that love that lets go.
İşte bağışlamaya götüren sevgi ne kadar büyük bir şey.
Paul says, "I want to produce a people like that."
Ve Paulus öyle diyor, benim topluluğum öyle olsun.
The goal of my instruction is love.
Benim öğretişimin hedefi sevgidir.
He says from a pure heart.
Ve aynı zamanda pak yüreklilik olsun, yani pak yürekten olacak. Evet.
Purity really just means unmixed.
Yani pak olmak ne demek? Aslında karışık olmamak anlamına geliyor.
And the Bible tells us to purify our hearts.
Ve kutsal kitap yüreğimizin pak olmasını, yani olmasının gerektiğini söyler.
We sometimes sing a song, purify my heart.
Aslında bir ilahi var, kalbimi arıt gibi geliyor.
It says in the Epistle of John, he that has this hope purifies.
Birinci Yuhanna da okuyoruz. Aslında bu umudun sahibi kendisini arıtıyor.
Imagine singing to God, purify my heart.
Şimdi hayal edelim, biz ilahi söylüyoruz, kalbimi arıt gibi Tanrı'ya.
And God replies, purify yourself.
Tanrı da karşılık veriyor, kendini arıt.
Now actually, that song which we are both singing from.
Şimdi bizim söylediğimiz ilahi.
Has a good line later on. It says, "I choose to be holy."
Sonra şöyle bir şeysi var, cümlesi var. Ben de kutsal olmayı seçiyorum diye bir.
Living the pure life is about making good choices.
Söz var ve aslında kutsal pak bir hayat yaşamak istersek, her zaman kutsal olmayı seçmeliyiz.
So James
seçecek
says,
var.
Purify your hearts, you double-minded.
Ve aynı zamanda işte kararsız olan sizler kalbinizi arıt diyor Yakup kitabı.
We need to get rid of mixed motives.
O zaman kararsızlık varsa yani birçok şeyin peşinden koşuyorsak onlardan arınmayız.
So
Paul's
saying,
pak olalım.
I want a people of love and a pure heart.
O zaman Paulo şöyle diyor işte pak yürekli olan sevgi dolu olsun.
Then a couple more things.
Ve bir iki şey daha var.
People of a good conscience, he says.
Aynı zamanda temiz vicdana sahip olan.
Now that's an important thing.
Bir grup istiyor. Çok önemli bu.
But we don't often preach on conscience.
Şimdi çok önemli ama normalde vaazlar duymuyoruz pek çok fazla vicdan konusunda.
When Paul was one day brought to court to be judged.
Bir yani günün birinde Paulus mahkemeye getirildi. Yargılanacaktı.
He stood up, he said, "I have lived my life with a perfectly good conscience before God to this day."
Ayağa kalkıp ben Tanrı'nın önünde hayatımı temiz vicdanla yaşadım dedi. Paulus.
That's an incredible statement.
Gerçekten inanılmaz bir şey, bir ifade bu.
Imagine saying that I have a very good conscience.
Hayal edebiliyor musunuz yani biz de öyle durup da benim vicdanım temiz diyoruz.
And Paul says, "I want to produce a church."
Ve Paulus da şöyle diyor, benim kilisemiz.
Where we can all stand up and say, "I have a good conscience."
Öyle olsun. Hepimizin kalkıp da temiz vicdana sahibim dememiz gerekiyor.
Well, that's pretty challenging.
İşte biraz meydan okutucu oluyor.
Think about conscience for a moment.
Şimdi vicdan hakkında düşünelim biraz.
Conscience is like a light that goes on in your soul. It's like a red light.
Vicdan yüreğimizde, canımızda yanan kırmızı bir ışık gibidir.
It's intuitive. It's not reasonable.
Bu da içgüdüsel oluyor. Yani mantığa göre çalışmıyor bu.
It suddenly says that's wrong.
Yani biri yanlış.
It doesn't argue the case.
Derse, yani vicdan yanlış derse mantığını vermiyor, tartışmıyor şöyle böyle diye.
It just says you shouldn't say that, you shouldn't do that.
Sadece yapmamalısınız. Şunu da yapmayın diyor.
You just know it's wrong.
Ve biliyorsunuz yanlış olduğunu.
It's like a light goes on.
Sanki ışık yanıyor.
I was with a friend of mine in Italy, a pastor in Italy.
İtalya'daydım bir kere pastör arkadaşımla birlikte.
He's driving me down the road.
O da işte yolda araba sürüyor.
And there's a red light, the traffic light.
Ve kırmızı ışık yanıyor.
And he drove straight through it.
Ve o da geçti tamamen.
I looked at him.
Sonra bir baktım böyle ona.
And he said.
Ve şöyle dedi.
It is expressing an opinion.
Sadece kendi düşüncesini veriyor işte bu ışık. Katılmıyorum.
Now that's not how you treat your conscience.
Şimdi biz de vicdanımıza karşı öyle davranmayalım.
How do you have a good conscience?
Şimdi temiz vicdana nasıl sahip olalım?
You obey it.
Vicdanımıza itaat ediyoruz.
Paul says some people have made shipwreck because they didn't obey their conscience.
İşte Paulo şöyle diyor. Bazılar gemi nasıl batıyorsa onlar hayatlarını öyle yaşıyorlar. Çünkü vicdanlarına itaat etmediler.
Sometimes we're tempted to argue with our conscience.
Bazen vicdanımız bir şey söylediğinde tartışmaya çalışıyoruz.
God says you shouldn't have done that.
İşte Rab aslında bunu şunu yapmamalıydın diyor.
And we say things like this. She started it.
Ama biz de şöyle karşılıklar veriyoruz. Ama işi o başladı zaten.
You see, that's trying to reason with something that's intuitive.
İşte o da içgüdüsel bir şeyle mantıkla tartışmaya çalışmak olmuyor.
And it doesn't work.
Olmuyor bu.
Or sometimes we say, well, he does it and he's an older Christian than me.
Bazen şöyle de diyoruz. Ama o yapıyor, o benden daha olgun bir imanlı.
So we try and crush our conscience.
O zaman vicdanımızı böyle eziyoruz, dinlememeye çalışıyoruz.
We're uncomfortable inside.
Yani bir rahatsızlık var.
Because our conscience is saying you shouldn't do it.
Çünkü vicdanımız aslında yapmamalısın diyor.
But we say, well, she started it, or he does it, and he's a Christian.
Ama şöyle düşüncelerle, hani o başlıyor zaten, ama o yapıyor, o çok daha olgun, işte öyle ifadelerle devam ediyoruz.
Sometimes we try to overcome it by being more religious.
Ve bazen dindarlıkla da o sesi yenmeye çalışıyoruz.
God says, stop looking at that pornography.
Rab, şu pornografiye bakma diyor.
He said, well, I do turn up early and put the chairs out.
Ama ben işte erken gelip de hizmet ediyorum kilisede.
If I can do more and more Christian things.
Yani daha çok şey yapsam.
I can put down this bad conscience.
Ya o da belki de görünmemiş olacak bu.
We try to argue with it.
Biraz yani tartışmaya çalışıyoruz.
And that will never satisfy your conscience.
Ve o aslında vicdanımızı asla tatmin etmez.
And if a church has enough people who've got a bad conscience.
Ve bir kilisede birçok temiz olmayan vicdana sahip olan varsa
and we're encouraged, let's worship Jesus now.
Ve ondan sonra şimdi İsa'ya tapınalım dersek
and Satan creeps up on you.
İşte o zaman şeytan bir geliyor.
I know all about you.
Aa, senin hakkında biliyorum diyor.
Oh dear, I can't worship.
Ondan sonra aslında tapınamıyorum ben diyorsun.
I don't have a good conscience.
Çünkü vicdanım temiz değil.
We have to learn to obey our conscience.
O zaman vicdanımıza itaat etmeye öğrenmeliyiz.
And we don't argue with it. We don't reason with it.
Ve mantığa göre tartışmıyoruz vicdanımızla.
We do what God says.
Tanrı'nın bizden istediğini yapıyoruz.
Now we do need to educate our conscience from the Bible.
Şimdi tabii ki de kutsal kitaba göre vicdanımızı eğitmeliyiz.
Because sometimes you can be raised in a maybe very religious home.
Çünkü bazen mesela çok dindar bir ailede büyümüş olabiliyorsun.
And develop a conscience about things that the Bible doesn't actually say.
Ve o zaman vicdanımız aslında kutsal kitabın bahsetmediği şeyler hakkında ışık verebiliyor.
So we need to line the conscience up with the Bible.
O zaman vicdanımızı eğitmeliyiz. Kutsal kitaba göre çalışsın diye.
You mustn't move into somebody else's liberty.
Ve aynı zamanda başkasının hissettiği, yaşadığı özgürlükte de biz yaşamıyoruz.
That you don't actually have.
Yani bizim sahip olmadığımız veya inanmadığımız şekilde yaşamıyoruz.
Let me illustrate from
mesela
drinking wine.
Şarap içmek konusunda.
You may say, well, I always felt you shouldn't drink wine.
Ya aslında ben hep öyle yani şarap içilmemeli diye öğrendim.
But he does.
Ama o yapıyor.
And he's an older Christian than me.
Ve o benden daha olgun bir imanlı.
Perhaps I'll do it as well.
Belki de ben yapayım.
I'll just follow him.
Ben onu takip edeyim.
But your conscience feels bad.
Ama o zaman vicdanımızda belki rahatsızlık var.
You always thought that's wrong.
Çünkü hep tabii ki de öğrettiğin şekile göre yanlış bir şey bu.
So you're stepping into his liberty, but it doesn't work for you.
O zaman onda özgürlük var, sen de takip etmeye çalışıyorsun ama olmuyor bir şekilde.
So if I want to change my attitude there.
O zaman tavrımın değişmesi gerekiyorsa
I need to come into the Bible.
Kutsal kitaba gelmeliyim.
See, oh, wait a minute. Now, okay, so Jesus drank wine.
Sonra da bir bakıyorum. Ha tamam, evet. İsa şarap içmiş.
And you think it through.
Ve işte o zaman düşünüyorsun.
And you line your conscience up
ve
with the Bible.
Ve vicdanını kutsal kitaba göre çalıştırmaya başlıyorsun.
Then you can be free to do that.
Sonra onu yapmaya özgür olabiliyorsan.
If you're convinced in your own heart that that's what the Bible teaches.
Ama sadece yüreğinde ikna olduysan tabii ki kutsal kitabın dediğine göre.
Don't try getting into other people's liberty.
Başkasının yaşantısına girmeye çalışmayın.
I know he cheats his taxes and I know he's a Christian.
Ha, onun Hristiyan olduğunu biliyorum da o da vergi vermiyor.
So I'll do it.
O zaman ben de vermeyeyim.
That's not going to produce a good church.
Şimdi o tabii ki iyi kilise üretemez.
Paul says my goal.
Paul şöyle diyor, hedefim.
The goal I want to keep scoring.
Hatta her zaman yani gol attığım konu şu.
Is to produce a loving church.
Ben de seven bir kilise oluşturmak istiyorum.
God,
hep Tanrı'yı sevsin.
Love one another,
birbirlerini sevsinler.
Love the world,
dünyayı da sevsinler.
Even love their enemies,
düşmanlarını bile sevsinler.
But have a good conscience.
Temiz vicdana sahip de olsunlar.
Imagine looking out of the church at 200-300 people and they've all got a good conscience.
Şimdi bir hayal edelim. Yani 200'lük kilise var da bakıyoruz. Hepsinin temiz vicdanı var.
That's a powerful church.
Ne kadar güçlü kilise olur.
That's a church. See, Jesus stood up and said, "Satan's coming. He's got nothing on me."
İsa ayağa kalkıp da şeytan geliyor ama bana karşı bir şey diyemez dedi.
What glorious freedom.
Ne kadar büyük özgürlük bu.
Now we do need to know one more thing about conscience.
Ama vicdan hakkında bir şey daha da öğrenmeliyiz.
The Bible says the blood of Jesus cleanses my conscience.
İsa şöyle diyor, İsa'nın kanı vicdanımı temizliyor,
so
paklıyor.
If we know we've done something wrong.
O zaman bir şey yanlış yaptığımızı biliyorsak
we come to God.
İsa'ya geliyoruz, Tanrı'ya geliyoruz.
We confess we did something wrong.
Ve yanlış yaptığımızı itiraf ediyoruz.
And we don't do it generally.
Tabii ki genel olarak yapmıyoruz.
We don't pray
yani,
our prayers.
Belirsiz şekilde de yapmıyoruz.
So, and if I did everything wrong, forgive me.
Yani herhangi bir şey yani yanlış yaptıysam ya Rab, affet beni. Olmaz.
We confess specifically.
Yani çok net, belli şekilde itiraf edelim.
I should never have spoken to her like that.
Aslında onunla böyle konuşmamalıydım.
I should never have done that.
Onu yapmamalıydım.
I confess it to you, Lord.
Ya Rab, sana itiraf ediyorum.
Now listen. He's
Dinleyin.
Faithful and just to forgive us then.
O güvenilir ve adil Tanrımız.
And to cleanse our conscience.
Ve o zaman bizi bağışlayacak ve vicdanımızı temizleyecek.
So you've got to develop an educated conscience.
O zaman eğitilmiş bir vicdana sahip olmalıyız.
It's no good Christian saying, "I'm sorry I did that, Lord."
Yani bazen geliyoruz Hristiyan olarak ya onu yaptığım için özür diliyorum.
I'm sorry about it.
Ya çok üzüldüm. Pardon ya Rab.
And then get up and walk away. Say, "I still feel so bad."
Sonra da kalkıp da ay hala çok kötü hissediyorum ya.
That's not the way.
Öyle olmamalı.
When we confess,
olamaz. İtiraf ettiğimizde
we accept forgiveness.
Biz Rabbin bağışını kabul ediyoruz.
So we have a strong
kabul ediyoruz.
Conscience.
İşte o zaman güçlü bir vicdana sahip oluyoruz.
Sometimes when you're preaching as a pastor,
bazen pastör olarak vaaz verdiğinde
you find people with very tender conscience.
Şöyle insanlar buluyorsun. Çok ince vicdana sahip oluyorlar. Hassas.
I've found sometimes a very sweet elderly lady.
Mesela bazen çok tatlı şeker yaşlı bir hanımefendi mesela.
She shakes your hand at the door.
Bir geliyor, elini işte sıkıyor.
Thank you so much. I felt so bad.
Ay çok teşekkür ederim pastorum. Çok kötü hissettim.
And you feel it wasn't you I was after. It's that rascal over there I was after.
Şey diyorsun. Ah, aslında senin için vaaz vermiyordum zaten. Şu yaramaz çocuğa doğru vermeye çalışıyordum bu vaazı ya.
Some people live with a very vulnerable conscience.
Ama bazıların çok hassas, alıngan vicdanı var.
They have not understood the grace of God.
Aslında Tanrı'nın lütfunu anlamış değiller.
And so they couldn't say with Paul, I have served God with a clear conscience.
O zaman Paulus gibi evet temiz vicdanla ben Tanrı'ya hizmet ettim diyemezler.
Paul knew how to receive mercy as well.
Çünkü Paulus merhamet almaya da biliyordu.
And if we're going to give away the gospel, we've got to know what it is to receive mercy.
O zaman müjdeyi paylaşmak istersek merhameti nasıl vereceğimizi de bileceğiz.
My goal is love. From a good conscience, one more thing.
Hedefim sevgi, yani pak yüreklilik, temiz vicdandan da olacak ve bir şey daha var.
And that is, and a sincere faith.
İçten iman olacak.
Faith is so important for the believer.
Şimdi imanla için, iman çok önemli.
Without faith, it's impossible to please God.
İman olmadan Tanrı'ya hoşnut edemeyiz.
God loves faith.
Tanrı imanı çok sever.
The great sin of the human race is we didn't believe God.
Ve insanoğlunun büyük günahı Tanrı'ya inanmadık.
Some people would say, what's
İman etmedik.
The root of sin, and they say it's selfishness.
O zaman bazıları sorduğumuz zaman günahın en büyük kökü nedir ve şöyle derler, bencillik derler en büyük kökü.
I don't think that's what the Bible teaches.
Ama aslında bana kalsa aslında kutsal kitap öyle öğretiş vermiyor.
I think the root of sin is unbelief.
Sanırım günahın kökü imansızlık.
It's what the Bible calls an evil heart of unbelief.
Kutsal kitap şöyle tasvir ediyor. Kötü bir yürek, yani imansızlıkla dolu kötü bir yürek.
I believe that's how Satan fell.
Ve aslında düşmanımız şeytan.
How Adam fell.
Tamam, şeytan değil. Büyük atımız Adem öyle düştü.
That Satan tempted him not to believe God.
Çünkü şeytan ona gelip de iman etmemeye ayırttı.
You can't trust God.
Tanrı'ya iman edemiyorsun dedi.
You eat what I give you.
Sen şimdi benim verdiğimi yersiniz.
And you can be as God.
Ve siz de Tanrı gibi olacaksınız dedi.
You can choose between good and evil.
Sonra da siz de seçeceksiniz iyi ile kötü arasında.
God is not to be trusted.
Çünkü Tanrı'ya güvenemezsiniz.
He's holding out on you.
O bir şeyler vermiyor size.
And Adam believes
Satan. Esirgiyor. Evet, esirgiyor.
Instead of believing God.
Ve maalesef Adem o zaman şeytana iman etti.
And God is looking for people who will believe him.
Ve Rab ona iman edecek kişiler arıyor.
So God came to Abraham.
O zaman Tanrı İbrahim'e geldi.
Made an amazing promise.
Ve inanılmaz bir vaat verdi İbrahim'e.
And Abraham believed God.
Ve İbrahim Tanrı'ya iman etti.
Although it looks
İnandı.
Impossible.
Ya gerçekten mümkün olmayan bir şey gibi göründü.
God declared him blessed and righteous.
Ama Tanrı iman ettiği için ona doğruluk saydı, yani o iman.
The Apostle Paul says in Romans 1.
Ve Romalılar 1. bölümünde Paulus şöyle yazıyor.
God's given me grace to be an apostle.
Tanrı bana elçi olmak üzere lütuf verdi.
To bring about the obedience that's based on faith among the nations.
Ve aynı zamanda imana dayalı itaata getirmeye de buyruk verdi.
God wants us
diyor
to
Paulus.
Obey him because we believe him.
O zaman Tanrı bizim şöyle iman itaat etmemizi istiyor. İman ederek itaat etmemizi istiyor.
We do it with confidence. God knows what he means.
Ve cesaretle de itaat edebiliyoruz öylece. Tanrı söylediklerini doğrulayacak diye.
So we do it by faith.
O zaman imanla devam ediyoruz.
We don't just obey him because there's some other Christians looking.
Ya diğer Hristiyanlar bakıyor diye itaat etmiyoruz Rabbe.
And Christians aren't allowed to do that.
Ha, Hristiyanlar bunu yapamaz.
Oops,
diye.
Where's the pastor?
Ha, pastor geliyor.
I better not do it.
Yapmamalıyım şimdi.
So, but if no one's looking.
Ama hiç kimse görmüyorsa.
Oh, we might as well do it.
Ha, bir yapayım bari.
That means we're not believing God.
İşte o zaman Tanrı'ya aslında iman etmiyoruz demek.
We're not obeying through faith.
Yani imana dayalı bir şekilde itaat etmiyoruz.
We're doing it because, well, Christians are not supposed to do that.
Sadece işte Hristiyanlar bunu yapmamalılar diye yapıyoruz.
But when we've come to believe, God knows what he's talking about.
Ama imana geldiğimiz zaman Tanrı tabii ki de anlattıklarını iyice biliyor.
We can obey by faith.
Biz iman aracılığıyla itaat edebiliyoruz.
So when I was very backslidden as a bad Christian in my early days.
O zaman ilk günlerimde yani çok yoldan düşmüş bir imanlı olarak yaşadığımda
and the guys yoldan sapmış. My workplace would say there's a party on Saturday night.
Ve iş arkadaşlarım işte cumartesi akşamı parti olacak dediklerinde
you coming to the party?
Gelir misin dediklerinde?
There'll be loads of drink.
Çok içki olacak.
There'll be loads of girls.
Kızlar da olacak.
You coming, Terry?
Gelecek misin Terry?
No, I don't think so.
Yok, gelmiyorum dedim.
Well, come on, come.
Hadi gel ya.
No, I don't think
yok,
I should come.
Yok, olmaz. Ben
then gelmiyorum. On Monday, after the weekend.
Sonra da pazartesi günü.
I say to them, what was the party like?
Bir geleyim, parti nasıl geçti beyler?
I say, oh, it was amazing.
Onlar, süperdi ya.
You would have loved it.
Çok gerçekten çok eğlendik.
So much drink.
O kadar çok içtik
so
ki.
So many pretty girls.
Ay kızlar, fıstıklar.
You would have loved it.
Gerçekten severdim.
Why don't you come?
Keşke gelseydin ya.
Well, I'm a Christian.
Ya ben imanlıyım.
I'm not allowed to.
Maalesef izin yok böyle şeylere.
Why don't you become a Christian?
Ay siz de isterseniz Hristiyan olabilirsiniz.
Then you won't be allowed to.
Ondan sonra size de izin olmaz.
So Christians are all people who are not allowed to sin.
İşte Hristiyanlar hep böyle oluyor sonra. Ay günah işleyemiyorum, eğlenemiyorum.
Somebody may be watching.
Ya belki de biri beni görür öyle yaparsam.
That doesn't sound very impressive.
Yok öyle olamaz.
Paul says I want to produce a people who believe and obey by faith.
Paulus şöyle der. Ben de iman dolu, imana göre itaat eden bir halk oluşturmak istiyorum.
Well, actually persuaded that God is right.
Yani Tanrı'nın doğru olmasına ikna olmuş olan bir halk oluşturmak istiyorum.
Persuaded that God knows what he's talking about.
Yani Tanrı'ya tamamen güvensinler bu halk.
This is the best possible thing to do it his way.
Çünkü Tanrı'nın istediği şekilde hayatımızı yaşamak en iyisi.
We know the rest is a lot of lies.
Ya tabii ki de diğer şeyler yalan zaten.
God is to be trusted.
Tanrı'ya güvenilirdir.
So we obey by faith.
O zaman imanla itaat ediyoruz.
We choose to obey him.
Ve itaat etmeyi seçiyoruz.
And we're not living this double life.
Ve kararsız hayat yaşamıyoruz ikilemde.
When no one else is looking.
Ya bir başkası görmüyorsa.
We open the laptop and start looking at disgusting things.
Laptopu açıp da iğrenç şeylere bakıyoruz işte.
And then we have a bad conscience.
Sonra da vicdanımızda.
We think this is more fun.
Ay ne kadar eğlenceli.
And God says no, it's not more fun.
Sonra da yok eğlence değil bu diyor Tanrı.
It's messing you up.
Aslında yüreğini karıştırıyor, kirletiyor. Bana güvenmenizi istiyorum diyor Tanrı.
I want you to believe me.
İşte bana güven diyor Tanrı.
When you get to glory.
Çünkü görkeme geldiğinizde
you'll not be reluctant. There's no pornography here.
İşte o zaman pişman olmazsınız pornografi olmadığı için.
I want you to live like you're in heaven now.
İşte cennette olduğunuz gibi yaşamanızı istiyorum.
So you choose to be holy.
İşte kutsal olmayı seçiyoruz arkadaşlar. Yani yapmam gerekiyor diye değil.
But we believe God.
Çünkü Tanrı'ya iman ediyoruz ona göre.
He knows what's best.
O en iyisini biliyor.
Now when you look again at Paul.
Ve Paulus'a tekrar baktığımız zaman.
This is what I'm after. This is my goal.
Şöyle diyor. Hedefim bu diyor.
A people.
İşte halkım.
Who love God.
Tanrı'yı sevsin.
Who love one another.
Birbirlerini de sevsin.
Who love the world.
Dünyayı sevsinler.
Who even learn to love their enemies.
Hatta düşmanları bile sevsinler. Temiz yürekten.
A good conscience.
Temiz vicdandan.
And a sincere faith.
Ve aynı zamanda içten imanla.
Beloved, if we can be a church like that.
İşte biz öyle bir kilise olabilsek.
If God makes us a people like that.
Tanrı öyle bizi kılarsa.
What could God do through us?
Ya Tanrı o zaman bizim aracılığımızla neler yapar?
That's what he wants.
İşte istediği bu.
He wants us to have faith when it's difficult.
Zor zamanlarda sıkıntı çektiğimizde imana sahip olmamızı istiyor.
When there are setbacks.
Yani zorluklar olduğunda.
He wants us to hold that ground and God makes everything work together for good.
İşte o zaman Tanrı güvenilirdir. Her şey iyiliği için dönüştürecek diyeceğiz o ayete göre.
Not saying all my ways hidden from the Lord.
Ya benim yolum galiba Tanrı'dan gizli demiyoruz.
No, I'm trusting you, Lord.
Hayır Rab, sana güveniyorum.
I believe you.
Sana iman ediyorum.
God loves that kind of faith.
İşte Tanrı öyle imanı çok sever.
That we trust him.
Ona güveniyoruz.
That we are demonstrating in the world of people who believe him.
İşte o zaman dünyada onun halkı olarak nasıl imanla itaat edebiliyoruz.
And then faith to go forward.
Ve o zaman geleceğe doğru ilerlemek için iman olsun.
We look at the challenge of Istanbul.
İşte İstanbul'a bakıyoruz. Yani kolay bir şey değil İstanbul.
We look at the millions.
Yani milyonlar kişi var.
We say, no, God has promised us.
Hayır, Rab bize bir vaat verdi diyoruz.
He says, you didn't choose me, I chose you.
Sen beni seçmedin diyor, ben sizi seçtim diyor.
I appointed you to go and bring forth fruit.
Ve meyve vermek için sizi atadım diyor Rab.
Fruit that will remain.
Sonsuza kadar kalıcı olan meyve.
Whatever you ask me in my name, I'll do it for you.
Benden ne istersiniz, size vereceğim.
Faith that gets hold of promises.
İşte imanımız vaatlere tamamen sımsıkı tutacak.
Faith that gets hold of God.
Ve imanımız Tanrı'ya da tutacak.
And see what God will do.
Bakalım Tanrı neler yapacak.
God loves that kind of faith.
Tanrı öyle imanı çok sever.
It says in Hebrews 11, by faith the walls of Jericho fell down.
İbranilerde imanla Eriha kentinin surları düştü diyor.
What an incredible statement.
Ya ne kadar büyük ifade.
The power of faith is breathtaking.
İmanın gücü nefes kesicidir.
God wants us to believe him.
O zaman Tanrı ona iman etmemizi ister.
Because all his strength is available.
Çünkü onun her gücü bize açıktır. Vermek istiyor bize.
The Bible says he chose the weak things.
İşte şöyle diyor kutsal kitap, zayıf olanları seçiyor.
So he chose us.
O zaman bizi seçti işte.
I've said that to God all my life.
İşte benim hayatım hikayesi bu.
It says in the Bible you didn't choose many wise.
İşte kutsal kitapta şöyle diyor, yani birçok bilgeli kişi seçmedin.
You didn't choose many mighty.
Yani güçlü olanları seçmedin.
Or many noble.
Yani çok fazla da büyük ailelerden gelen de seçmedin ya Rab.
You chose the foolish.
Aslında akıllı olmayanları
so
seçtin.
So here I am again, Lord.
İşte buradayım Rab.
What do we do now?
Şimdi ne yapalım?
You made great promises, Lord.
Yani büyük vaatler verdin Rab.
That's how we've come for many years now.
İşte ona göre seneler boyu böyle geldik.
Knowing we're weak.
Zayıf olduğumuzu biliyoruz.
Knowing he's made great promises.
Ama senin büyük vaatler verdiğini de biliyoruz.
And believing him.
Ve ona güveniyoruz.
Paul wanted to produce a people of faith.
Paulus öyle bir halkı oluşturmak istedi, iman halkı.
Shall we be a people of faith?
Öyle olalım mı?
It's the only way it's going to break through in this mighty nation.
Çünkü öyle Tanrı'nın egemenliği gelecek bu büyük ülkede.
That we rise in faith.
Biz imanla kalkacağız.
Hallelujah.
Hallelujah.
I've taken my time. Let's pray together.
Tamam, şimdi dua edelim.
Father, thank you for Paul's vision.
Ya Rab, Paul'un vizyonu için, hedefi için şükrediyoruz.
We just pray for one another this afternoon.
Yani böyleden sonra birbirimiz için de dua ediyoruz.
Lord, make us a people of love.
Ya Rab, bizi sevgi dolu halk yap lütfen.
Help us to receive instruction well.
Biz de öğretişi iyi şekilde almak istiyoruz yüreklerimize.
Help us be diligent to love.
Ya Rab, lütfen sevgide hep dayanıklı olmamıza yardım et.
Flood our hearts with your love.
Lütfen. Yüreklerimizi senin sevginle doldur tamamen.
Lord, teach us to live with a good conscience.
Temiz vicdanla yaşamaya yardım et, yaşamaya öğret bize Rab.
Lord, save us from shipwreck, we pray.
Ya biz batmak istemiyoruz hayatlarımızda.
Lord Jesus, let our faith keep growing.
O zaman Rab lütfen imanımız hep büyüsün, gelişsin.
To really trust you.
Sana tamamen gerçekten
really
iman etmek istiyoruz.
Put our confidence in you.
Sende cesaret sahibi olmak istiyoruz Rab. Cesur olalım.
You can make us more than conquerors.
Çünkü sende biz galiplerden üstünüz.
You can supply all our needs.
Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun Rab.
You can make us shine brightly for you.
Ve bizi yıldız gibi parlatıyorsun Rab senin için.
That we can believe you for church growth and many to be saved.
Ve Rab biz iman ediyoruz. Kilise büyüyecek, birçok kişi imana gelecek.
Please bless this word to our hearts, we pray.
Lütfen Rab, bu sözler yüreğimize girsin, bereket gibi.
We ask it, Father, in Jesus' name.
Baba, İsa Mesih'in isminde istiyoruz bunu.
Amen.
Amin.